Ayrım 12.
C. Faşizm, nasyonel sosyalizm. Soru 89. Genel olarak faşizm nedir? Faşizm deniminin tarihi bir kaynağı var. Roma İmparatorluğu zamanında yüksek memurların koruyucularının ellerinde taşıdıkları baltalara verilen fasis adından türetilmiş. Bu baltalar devlet iktidarının simgesi sayılıyor. Saplara ince sopalarla sarılıp sıkıca bağlanmış. Böylece İtalyan milletinin bir otorite çevresinde sıkıca birleşip toplanması belirtilmek isteniyor. Ayrıca İtalya'da eskiden beri silahlı partizan çetelerine fasi deniliyor. Mussolini'nin iktidarı almak için kurduğu silahlı grubun adı da Fascisti Combattimento. Sınırımızda faşizmin biri dar, öbürü geniş iki anlamı var. Dar anlamda faşizm, İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan önce ortaya çıkan rejime verilen ad. Geniş anlamı da Maurice Duverger'in belirttiği gibi Marksist olmayan bütün çağdaş diktatörlükleri kapsıyor. Faşizmle milletin bütün olduğu bir otorite çevresinde toplanması gerektiğiyle sürülüyor. Bir şefin, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir askeri cuntanın kesin egemenliği biçiminde ortaya çıkıyor. Bu bakımdan demokrasinin karşıtı. Burada göstermelik bir demokrasi perdesi altında sürdürülen ve egemen güçlerin çıkarlarına ters düşen görüşlerin ve güçlerin örgütlenmesini yasaklayan rejimleri, siyasi düşünce tarihi içinde yer alacak kurumsal bir yanları olmadığından ayrıca ele almıyoruz. Yoksa onlar da faşizmden esinlenen, emekçi sınıfının iktidarına kapalı rejimler. Demokrasiye karşı olan diktatörlükler ikiye ayrılıyor genel olarak siyaset biliminde. Gerici diktatörlükler, imajcı diktatörlükler. Gerici diktatörlüklerin amacı içinde bulunan ekonomik ve sosyal düzeni zor kullanarak sürdürmek. Buna karşılık imajcı diktatörlükler temel yapısal devrimler yapmak amacında bu devrimleri elden geldiğince çabuk gerçekleştirmek için zor kullanıyorlar. Diktatörlüklerin imajcı ve gerici olarak ayrılması karşısında faşizmin durumu nedir? Faşizm hangi türden bir diktatörlük? Bir takım reformlara gitmiş olmakla birlikte bugün batılı yazarlar faşizmin gerici tipte bir diktatörlük olduğunu belirtiyorlar. Bu diktatörlük türüne genel olarak faşizm adının verilmesinin nedeni ilk kez İtalya'da ortaya çıkmış olması ve oradaki adının faşizm oluşu. Faşizm konusunda siyasi düşünceye katkı da daha çok İtalya'da ve faşizmin öz kardeşi olan nasyonel sosyalizm adı altında Almanya'da olmuş. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan önce Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Avusturya, Yunanistan, İspanya ve Japonya'da da faşist rejimler kurulmuş. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise daha çok Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde kurulmuş ve kurulmakta. Az geçmiş ülkelerde askeri cuntalar yoluyla kurulan faşist rejimlerde emperyalist ülkeler önemli rol oynuyorlar. Özellikle bunların en başta geleninde silah fabrikatörleriyle yüksek rütbeli subayların oluşturduğu, kendisi de bir tür faşizm olan Pentagonizm, Duverger'in deyimiyle ihraç ediyor faşizmi. İktisadi bağımsızlık istekleri karşısında ham madde kaynakları, ürettikleri malların pazarları ve dış yatırım olanakları tehlikeye düşünce yapıyorlar bu yeni tür ihracatı. Alıcıları, başka bir deyimle ortakları ise az gelişmiş ülkelerin emekçi halkına milli gelirden daha fazla pay vermek istemeyen yerli egemen güçler. Bu tür ülkelerde milliyetçilik adına uygulanıyor faşizm. Bir yandan milliyetçilik ileride değineceğimiz Atatürk milliyetçiliğinde olduğu gibi emperyalizme karşı bir savaşın bayrağı iken öte yandan feodal veya derebey kalıntılarla dışa bağımlı burjuvazinin kurulu düzeni savunmak için bir silahı olarak da kullanılabiliyor. O zaman bir kişi, bir junta, bir parti veya partiler koalisyonu çıkıyor ortaya. Kendinden yana olanları millet saymaya, tüm muhalefete de millet düşmanı olarak bakmaya ve baktırmaya başlıyor. Böylece milliyetçilik tek bir adamı, bir juntayı, bir partiyi, bir koalisyonu iktidarda tutmanın, bunların devlete el koymalarının bir örtüsü haline geliyor. Başka bir deyişle faşist tırmanışın bir aracı durumuna düşürmüş oluyor milliyetçilik. Onun için millet ve milliyetçilik konularında kavram kaymasına dikkat gerek. Öte yandan milliyetçiliğin de bu tür milliyetçilerin deyimiyle kökü dışarıda bir fikir akımı olduğu, daha önce de belirttiğimiz gibi ilk kez Batı burjuvazisi tarafından ortaya atıldığı unutulmamalı. Soru 90. Faşist öğretimin temel ilkeleri nedir? Faşizmin birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımların çoğunun da birbirini tutmadığı görülür. Çeşitli faşizm tanımlarına verilecek birkaç örnek bu bakımdan yararlı olacak. Bu konuda geniş bilgi için bakınız Faşizm, Doktor Murat Sarıca, Rona Aybay. İkinci baskı İstanbul 1965. Ansiklopedia Italiana'nın faşizm maddesinde Mussolini faşizmi şöyle tanımlamıştı. Faşizmin temeli devlet kuramıdır. Faşizmin temeli devletin karakteri, ödevi ve amacıdır. Faşizm devleti bir salt varlık olarak görür. Tüm bireyler ve topluluklar devlet karşısında görece nispi olarak bir nitelik taşırlar. Faşizmden söz açmak altık, zımni olarak devletten söz açmak demektir. Faşizmin yarı resmi sözcülerinden Luigi Villari, Ansiklopedia Britannica'da faşizmden şöyle söz açıyor. Faşistlerin programı öbür partilerin programlarından ayrılır. Çünkü o sadece bir politika davranışı, kuralı değil, aynı zamanda bir ahlak yasasıdır. Giuseppe Prezzolini adlı İtalyan yazarına göre faşizm, milliyetçi ve muhafazakar eğilimlerin de etkisiyle işçi sınıfının aşırı iddialarına ve kapitalistlerin küstahça zenginliklerine karşı orta sınıfların baş kaldırmasıdır. İngiliz yazarlarından Pym Dodd, faşistlerin kendi sistemlerini savunmak ve tanımlamak için başvurdukları sınıf kavgaları üzerine yükselmiş bir devlet, başkalarına karşı ödevler, yüksek bir yurttaşlık duygusu, kişi yararından önce kamunun yararı gibi sloganların faşizmin gerçek yüzünü örtmek için ortaya atıldıklarını ileri sürer. Dodd'a göre faşizm ilk ortaya çıktığı sıralarda yığınların desteğini sağlamak için karanlık bir biçimde antikapitalist propaganda yapmışsa da gerçekte büyük burjuvazi, büyük toprak sahipleri ve sanayiciler tarafından desteklenmiş ve beslenmiş bir rejimdir. Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi faşizmin genel çizgilerini belirtebilmek kolay değil. Çünkü faşizm hiçbir zaman derli toplu bir öğreti, belirli bir sosyal ve politik felsefe ile ortaya çıkmamış. Faşizmde felsefe eylemin ardından gelir. Amacı yapılıp bitmiş işleri açıklamak ve haklı göstermektir. Mussolini faşizmin kesin dogmalardan çok uygulama alanında izlenmesi gereken yolları gösterdiğini açıkça söylemiştir. Faşizm hareketini doğuran ortaklaşa amaçlar değil, ortaklaşa korku ve nefretler. Özellikle orta ve yüksek sınıfların bir sosyalist devrimden korkmaları, halkın sosyal sorunların demokratik düzen içinde çözülmesinden umudunu kesmesi ve sürekli bunalımlar faşizmi doğuran nedenlerin başında geliyor. Faşizm kendini doğuran nedenler arasında ekonomik etkenlerin varlığını reddeder. Ekonomik ögelerle kirlenmemiş bir yüksek ahlak yolundan geldiğini ileri sürer. Oysa faşizmin kaynaklarında ve amaçlarında ekonomik olayların yatması bakımından öbür siyasi akımlardan farklı hiçbir yanı yok. Faşizmi inceleyen yazarlar bu akımın etkilendiği düşünürler üzerinde oy birliğine varamamışlar. Genellikle faşizmi Nietzsche, Fichte, Sorel, Mora ve Pareto gibi yazarlardan etkilendiği söylenebilir. Faşizmin çok çeşitli fikirleri ileri sürmüş olan yazarlardan yararlandığı bir gerçek. Çünkü faşist felsefesi olarak ileri sürülen şey, çoğu zaman bilerek karanlıklaştırılmış, çeşitli kaynaklardan derlenerek durumlara uydurulmaya çalışılmış düşüncelerden başka bir şey değil. Faşizm geçmişten ögeler alır, bunların birbiriyle uyuşup uyuşmamasını aldırmaz, çelişkiye düşmekten çekinmez. Faşizmin başlıca dayanakları, proletarya devrimi, korkusu ve liberal demokrasinin sorunlara çözüm getiremeyişidir. Faşizmin yolunu bu iki ana fikir çizmiş. Böylece faşizmin tutumu düşmanlarına göre ayarlanmış oluyor. Faşizmin antikapitalist ve antikomünist tutumu içinde komünizm düşmanlığı ağır basmış sonunda. Antikapitalizm sözde kalmış. Faşist görüş içinde milliyetçilik önemli bir yer tutuyor. İtalya'da milliyetçilik akımı Roma İmparatorluğu'nun büyüklük ve ihtişamına dayandırılmış. İtalyan faşizmine göre İtalya yeniden bütün Akdeniz'i ele geçirmelidir. Akdeniz bizim denizimizdir, Mare Nostrum sloganıyla dış politikada saldırgan amaçlar ortaya atılmış. Milliyetçilik duygusu faşist ahlakında bir çeşit romantizm biçiminde görünüyor. Bu ahlakın ögeleri şefe bağlılık ve milliyetçiliğe dayanan bir yiğitlik. Kişi milliyetçiliği ruhunda duyacak ve bu uğurda kendini feda etmekten çekinmeyecek. Faşist milliyetçiliğinin bir görünüşü de güçlük anlarında bir takım mitoslar yaratarak suçu başkalarının, örnek olarak Yahudiler, dış düşmanlar, azınlıklar, bozguncular, komünistler ve benzerlerinin üzerine atması. Böylece kamuoyunun dikkati güçlüklerin gerçek nedenleri üzerine değil de ilgisiz başka konulara çekilmiş oluyor. Faşist rejim güçlüklerle karşılaştıkça bu yola sık sık başvurmuş. Nazi Almanya'sındaki Yahudi düşmanlığı bunun en karakteristik örneği. Faşizmi toplumun ekonomik yapısına köklü değişiklikler getiren bir rejim olarak mı, yoksa değişik bir görünümde de olsa bu yapıyı sürdüren bir rejim olarak mı görmek gerekir? Faşizm toplumun ekonomik yapısına bazı biçim değişiklikleri getirmiştir. İşçi ve patronları korporatif bir düzen içinde toplaması, 19. yüzyılın liberal ekonomi anlayışını bırakarak devlet müdahalesine yer vermesi, planlamaya önem vermesi gibi. Ancak bu değişiklikleri ekonomik yapının temelini değiştiren dönüşümler olarak değil, sadece biçimsel değişmeler olarak görmek gerek. Böylece faşizmin köklü bir değişme değil, kurulu düzende egemen olan çevrelerin iktidarının bir elden öbürüne geçişi olduğu söylenebilir. Bu el değiştirme sonunda liberal demokrasinin yerine totaliter bir rejim alıyor. Böylece eski rejim demokratik kurumların kendi aleyhine yarattığı sakıncalardan kurtulmuş olarak sürdürülüyor. Çünkü totaliter rejim işçi hareketleri karşısında insafsızca sindirme yollarına başvurmuş. Buna karşılık varlıklı sınıflara dokunmamış. Faşizm emekçi sınıfların bilinçlenmesi, iktidara doğru yürümesi ya da hangi yoldan olursa olsun iktidarı alma olanağının belirmesi karşısında egemen sınıfların daha fazla ödün veremeyeceği dönemlerde ve fırsat bulunca başvurduğu son çare oluyor. Soru 91. Faşizmin birey, sosyal sınıflar, demokrasi ve sosyalizm karşısında tutumu nedir? Bu totaliter devlet karşısında insan kişiliğinin nedir değeri? Faşizme göre bireyler birer hücredir. Birleşerek grubu meydana getirirler. Önemli olan hücreler değil, gruptur. Birey kolektiviteye feda edilmeli. Faşizm devlet kavramına yüceltilmesine çok önem veriyor. Ona göre devletin üstünde hiçbir şey yoktur. Böylece faşizm tüm siyasi özgürlükleri ortadan kaldırmış oluyor. Faşizme göre insan manevi bir varlık. Mussolini, faşizm dini bir kavramdır. Onda insanın yüksek bir yasayla bir objektif irade ile sıkı ilişkisi vardır. Bu irade kişiyi aşar ve ruhani bir toplum içinde onu bilinçli bir üye durumuna yüceltir diyor. Böylece kişi aşağılık mutluluk isteği ve rahatlık düşüncelerinden uzaklaşarak kahramanlık yapabilir, kendini feda edebilir. Faşizm mutluluk yerine ödevi, özgürlük yerine otorite ve disiplini, eşitlik yerine hiyerarşiyi, nicelik yerine niteliği koyuyor. Kişinin görevi kendisini milli bilincin yüksekliklerine ulaştırmak ve onun içinde kendi kimliğini bütünüyle unutmak. Kişisel haklar ancak devletin istekleriyle çelişmediği ölçüde söz konusu olabilir. Devletin dışında kişi söz konusu olamayacağı gibi herhangi bir grup, siyasi partiler, sindikalar, sosyal sınıflar da söz konusu olamaz. Topluluk ve onu temsil eden devlet her alana karışabilir. Ne var ki faşizmin uygulanmasında devletin karışması en geniş biçimde siyasi alanda görülüyor. Buna karşılık iktisadi alanda devletin karışması daha küçük ölçüdedir. Faşist rejimde asıl olan özel girişimdir. Faşizm sınıflar arasındaki tüm çelişkileri ortadan kaldırdığını ileri sürer. Faşizmin ekonomik ve sosyal görüşüne göre devlet otoritesi tüm ekonomik grupların çıkarlarını uzlaştıracak. Toplumun tüm istekleri faşist partisinde ifade edilecek. Bu isteklerde devletçe gerçekleştirilecek. Böylece iş gücüyle sermaye, endüstriyle tarım milleti daha güçlü kılacak. Bir milli uyuşum, armoni içinde gelişecek. Ne var ki Sabahin'in de belirttiği gibi faşist yönetimin milli gelirde köklü bir redistribüsyon, milli gelirin yeniden dağılımı yapacak bir girişimi olmamış. Faşist yönetimde büyük tarım ve endüstrinin küçük iş adamları ve işçilerden daha kazançlı olduğu ise bir gerçek. Profesör Wedel, faşizmin siyasi alanda diktatörlüğe vardığını, oysa ekonomik alanda ancak büyük kapitalin izin verdiği ölçüde devletçi olduğunu belirtiyor. Faşist görüşte işçi patron, kapitalist emekçi gibi ayrımların örtülmesi için bunların hepsine birden üretimciler denilmiş ve üretimciler birliği içinde toplanmışlar. Bu birliği gerçekleştiren araç da korporasyonlar. Böylece faşizm, emek ve sermaye arasındaki temeli iktisadi olan bir çelişkiyi hukuki yollardan çözmeye çalışmış oluyor. Ancak böyle bir çözüm yolu temel iktisadi çelişkiyi çözmeye yetmemekte, sadece belirtilerini örtmeye yaramaktadır. İşçilerin serbestçe örgütlenmesini de engellediğinden sonunda sermayenin bir baskı aracı olmaktan öteye geçmiyor bu sistem. Faşist iktisat politikasının en belirgin özelliği, dış politikadaki saldırgan amaçların gerçekleşebilmesi için bir savaş ekonomisi kurmuş olması. Gerek Alman gerek İtalyan ekonomisi bu yönetim altında tam bir savaş ekonomisi haline girmişti. Sonunda 2. Dünya Savaşı'nı başlatanlar onlar oldu. Faşist yönetimin ilk olarak sömürgelerin bölüşülmesinde büyük pay alamayan, bu yüzden de sömürdüğü ülke halklarından sağladığı artı değerin bir bölümünü kendi emekçi halkına ödün olarak veremeyen ülkelerde ortaya çıkmış olması ayrıca dikkate değer. Faşizmin demokrasiyle sosyalizmi kendine başlıca düşman olarak gördüğünü belirttik. Acaba başlıca düşmanlarına karşı ne gibi eleştirilerle ortaya çıkıyor, ne gibi kanıtlar ileri sürüyor faşizm? Bir kere demokrasi ilkelerine toptan karşı, bunların başında seçim ilkesi geliyor. Faşist görüş, aptal bir insanla akıllı kişinin, bilgisiz de aydının eşit oy hakkı olmasını kabul etmez. Matematik bir demokrasi saçmalıktan başka bir şey değil faşizme göre. Genel olarak yurttaşlar arasındaki eşitliğe karşı olduğu gibi kadın erkek eşitliğine de karşı. Örnek olarak kadınların üniversitelerde felsefe öğrenimi yapmalarını yasaklamış Mussolini. Faşizme göre iktidar halktan gelmez. Halkın üstün iyiliğini sağlayacakların ellerinde bulunmalı iktidar. Çünkü faşizme göre kişiler gerçek yararlarının ne olduğunu kavrayamazlar. Bu yüzden milli çıkarların belirlenmesi ve sağlanması ancak seçkinler eliyle başarılabilir. Bir yığın olarak insanlar hiçbir kez basit ve değersiz isteklerinin üzerine çıkamazlar. Tek yolu var yığınların yüksek amaçlara yönelebilmelerinin. Kendilerini tarihi yaratacak olan büyük önderlere bağlamaları. Seçkinler ya da tarihi gelişme sonucu millete tanrısal bir güç tarafından bağışlanmış bir tek seçkin devlete tam anlamıyla hakim olmalı. Milletin gerçek çıkarlarını benliğinde duyan önderin yanında parlamento önemini yitirmiş oluyor bu düşüncenin sonucu olarak. Faşizme göre parlamentonun gücünün yürütme organından çok olması bir devletin çökme belirtisi. Faşizm parlamentarizmi ve partiler arası politik oyunlarını küçümsüyor. Ama parlamentonun zayıflığından yararlanmasını da bilmiş. Hükümeti parlamentonun bir aracı olarak görmez faşizm. Onlara göre faşist rejim hükümeti bir araç durumundan kurtarmıştır. Yürütme organı bir yandan parlamentonun denetimi dışında bırakılmış, öte yandan tek bir tanrısal kişinin egemenliği altına konulmuş. Bu tek adam birçok bakanlığı yürütür. Yanılmaz yol göstericisi ve önderidir milletin. Yukarıda da belirttiğimiz gibi faşizm kişiler arasında eşitlik düşüncesine karşı bir takım insanlar buyurmak, öbürleri de bu buyruklara uymak için yaratılmış faşizme göre. Kendi özel çıkarlarının sağlanmasıyla uğraşmakta olan milyonlarca yurttaş arasında dağılıp parçalanmış olan halk egemenliği temel olamaz canlı bir yönetime. Gerçek canlı bir yönetim sınırlı sayıda kişilerin egemenliği yoluyla sağlanabilir ancak. Görüldüğü gibi halk egemenliğini ve seçimleri reddediyor faşist rejim. ama plebisite başvuruyor iktidarının meşru bir temele dayandığını belirtmek amacıyla. Faşizm halktan rejimi için evet ya da hayır demesini ister iktidara geldikten sonra. Ne var ki tam Napolyon Bonaparte'dan beri otoriter rejimlerin başvurduğu bu usul hiçbir kez iktidardakilerin aleyhine sonuç vermemiş. Tek yanlı propaganda iktidardakilerin yaptıkları baskılar sonucu iktidar lehine olmasını sağlamaya yetiyor. Halk için evet demekten başka bir yol yok, başka bir çözüm yolu sunulmamış ona. Görülüyor ki faşizm, parlamenter rejimin temel ilkeleri olan halk egemenliği, seçim, kuvvetler ayrılığı, siyasi partiler, özgür tartışma gibi ilke ve kurumları açıkça reddediyor. Sosyalizme de karşı olduğunu belirtmiştik faşizmin. Sosyalizme karşı düşmanlık önemli bir etken olmuş faşizmin ortaya çıkmasında. Faşizm ve nasyonel sosyalizm, sefaletin, açlığın, işsizliğin yarattığı bunalımın sonucunda ortaya çıkmıştır. Temellerinde liberalizme karşı tomurcuklanan umutsuzluğun, direnmenin bulunduğunu unutmamak gerek. Bu öğretilere göre ekonomik çıkarların başıboşluğu, serbest rekabet büyük yıkımlar getirir. Kurtuluş ancak yeni bir sosyalizmdedir, nasyonel sosyalizme göre. Faşizme göre ise korporatizmdedir. Toplumun içindeki sınıfları karşı karşıya getirmek değil, onların bir arada yaşamalarını, milli topluluk içinde kaynaşmalarını sağlamak bu rejimlerin amacı. Sosyalizmin işçi sınıfına dayanarak gerçekleştirilecek devrim ve kamulaştırmaya giderek özel girişimi ortadan kaldırmak istemesine karşılık, emekli sermayeyi aynı örgüt içinde kaynaştırmak istiyor faşizm. Ancak faşist uygulama bu kaynaşmanın sonucunda sermayenin işçi sınıfı aleyhine kazançlı çıktığını açıkça göstermiş. Eğer sosyalist bir takım ilkeler uygulanacaksa, bunlar enternasyonel niteliğinden ve sınıflar arası savaşın fikrinden arınarak uygulanmalı faşizme göre. Nasyonel sosyalizm ve faşizm materyalist değil idealist öğretiler. Sınıflar arası savaşımın yerini milli birlik almalı onlara göre. Mussolini bir yazısında faşizm tarihi gelişmeyi sınıflar arası savaşıma bağlayan, böylece tarihin akışını durduran sosyalizme karşıdır. Sosyalizmi bu biçimde anlayanlar milleti tek bir ekonomik ve ahlaki gerçek olarak alan devletin birliğini görmezlikten geliyorlar diyor. Devlet sol akımların ileri sürdüğü gibi egemen sınıfların yönetimini sağlayan bir araç değil. Milli birliğin en yüksek belirtisidir faşizme göre. Öte yandan faşizm devleti sosyalistlerin düşündükleri gibi ileride ortadan kalkacak bir örgüt olarak değil, ölümsüz bir gerçek olarak görüyor. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi sadece tek bir ülkede belirli koşulların gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkmış bir hareket olarak ele alınmamalı faşizm. Belirli koşulların bir araya gelmesiyle her ülke için söz konusu olabilecek bir rejimin adı faşizm. 1924 seçimlerinde faşistlerin başvurdukları yolsuzlukları parlamentoda açıklayan faşistlerin öldürdüğü sosyalist milletvekili Matteotti, Brüksel'de yapılan bir sosyalist toplantısında şöyle der. İtalyan deneyinin dışında faşizmin evrensel bir yanı vardır. Savaşın zararlarını kendisini ödemek zorunda kaldığını görünce burjuvazi baş kaldırmış, kendini savunma yolunu faşist diktatörlükte bulmuştur. Özgürlüklerinizi tüm gücünüzle savununuz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bireyin tek başına insanın değerine inanmaz faşizm. Faşizm için önemli olan kişiler ve onların özgürlükleri değil, bu kişilerin birleşmesiyle ortaya çıkan bütün. Bu bütün karşısında önemsizdir birey. Bütün uğruna kolayca harcanabilecek bir varlıktır. Bu bakımdan faşizm, liberal demokrasi gibi sosyalizmle de çelişiyor. Çünkü sosyalizmde de son amaç birey. Bireyi her türlü ekonomik baskıdan kurtarmak, tam anlamıyla özgür duruma getirmek amacında sosyalizmde. Faşizmi, öbür siyasi öğretilerden ayıran bir özelliği de akıldan çok akıl dışı kavramlara dayanması. Gerek demokrasi, gerek sosyalizm akla uygun kanıtlara dayanmak isterler. İlkelerini haklı çıkarabilmek için. Oysa faşizm akla değil duygulara dayanır. Bir takım mitoslar yaratarak halkı korkutup sindirmeye ya da coşturmaya önem verir. Günümüzde faşizm az gelişmiş dışa bağımlı ülkelerde yine emperyalizme karşı yürütülen devrimci savaşımları geriletmek ve sündürmek için uygulanmaktadır. Bugün faşizm en gerici, en şöven, emperyalizme bağlı ögelerin açık veya örtülü terörcü diktatörlüğüdür. Faşizme kitle tabanı yaratmak için kırsal alanda dinsel ideolojiden yararlanılırken, özellikle kasaba ve kent gençleri arasında şöven milliyetçilik, örneğin Turancılık gibi akımlara öncelik verilir. Öte yandan, yeni faşizm için her zaman demokratik kurumlara son vermek zorunluluğu yok. Amaç, demokratik özgürlükleri kısarak işçi sınıfının sendikal ve siyasal gelişmesini önlemek. Devleti koruma maskesi altında hukuk devleti yerine, demokratik kurumların biçimsel varlığıyla maskelenmiş başka bir devlet kurulmak istenilmektedir. Bu faşist devlettir. Faşizm, ağır sanayi olmayan dışa bağımlı burjuvazilerin tek başlarına altından kalkabilecekleri bir iş değil günümüzde. Çünkü açık ya da örtülü olsun faşizm için gerekli baskıyı üretecek güçte değiller. Günümüz dünya koşulları içinde savunmaya geçmiş emperyalizmin ileri karakollarını ve ham madde kaynaklarını koruma amacıyla daha önce de belirttiğimiz gibi onun tarafından yakın destek görmeleri gerek. Şunu da unutmamak gerekir ki faşizme karşı savaşımda kitle eylemleri yerine bireysel terörizm, faşizme özellikle küçük burjuva kesiminde kitle tabanı yaratmakta, egemen güçlere kamuoyu önünde kendini haklı çıkarma olanağı sağlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra faşizm, dahası nasyonel sosyalizm, aşağılayıcı, kötü bir anlam kazandığı için hiçbir faşist kendine faşistim demez. Soru 92. Nasyonel sosyalizm nedir? İtalyan faşizminden sonra ortaya çıkan ve faşizmin bir türü olan Alman nasyonel sosyalizmi aslını aşan bir taklit. Birinci Dünya Savaşı'ndan Almanya'nın yenik çıkması, savaş ve yenilginin yarattığı sosyal, siyasi ve iktisadi bunalımlar, İtalyan faşizminde olduğu gibi Alman nasyonel sosyalizminin doğuşunda da önemli bir etken olmuş. Küçük burjuvazi ve sanayici kapitalizmi, Thyssen, Krupp gibi büyük kapitalist işletmeler, sosyalizmin güç kazanması karşısında Hitler'in kişiliğinde kendilerine bir kurtarıcı yaratıyorlar. 1918 yılında Adolf Hitler, Münih'te önemsiz bir parti olan Alman İşçi Partisi'nin yürütme komitesine 7. üye oldu. Halk yanları karşısında rahatlıkla konuşan, yanları harekete getiren bir insandı. Çevresinde tanınmaya başlayınca partinin adını Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirdi. 25 Şubat 1920'de Nasyonel Sosyalist Partisi'nin ilk toplantılarından birinde Hitler 25 maddelik bir program ilan etti. Bu programda Alman ırkının üstünlüğü açıkça ileri sürülüyor. Eğitim sisteminin devlete saygı temeli üzerine kurulacağı, pratik bilgilere önem verileceği belirtiliyor. Parlamenterizm soysuzlaşmış bir sistem olarak gösteriliyor bu programda. Programa göre basındaki Yahudi ve materyalist ögeler temizlenmeli, gerçek bir Alman basını kurulmalıdır. Roma kaynaklı kozmopolit ve materyalist hukukun yerine cermen hukuku almalı. Devlet merkezileştirilmeli, din özgürlüğü cermen ırkına zarar getirmemek kaydıyla tanınmalı. Tüm Almanlar aynı devlet içinde toplanmalı. Alman milleti Versay Anlaşması'nın yüklediği yükümlerden kurtarılmalı. Öbür milletlerle eşit duruma getirilmeli. Savaştan sonra Almanya'nın elinden alınmış olan eski sömürgeler Almanya'ya geri verilmeli. Sosyal alanda sağlam bir orta sınıf kurulmalı. Hitler, nasyonel sosyalizmin ilkelerini açıklamış oluyor böylece. Nasyonel sosyalizm başlangıçta 25 maddelik programındaki sağlam bir orta sınıf ilkesine uyarak küçük işletmelere taraftar gibi görünüyor. Öte yandan kendi kendine yeterli bir ekonomi kurmak amacında nasyonel sosyalizm. Ancak dünya pazarlarına mal satan büyük Alman işletmeleri karşısında bir yenilik getirmiş değil. Nasyonel Sosyalist Partisi Nazi Partisi kurulduğu sıralarda sosyalist bir takım eğilimler de göstermiş ya da bu tür eğilimlere var gibi görünmeyi başarmış. Ancak iktidara geldikten sonra sosyalist eğilimler ortadan siliniyor. Nasyonal Sosyalist Partisi'nin ekonomi uzmanlarından Feder, mali kapitalle sanayi kapitali arasında bir ayrım ileri sürer. Feder'e göre mali kapital Yahudilerin elinde, sanayi kapitali ise Alman ve Aryan ırkının elindedir. Nasyonal sosyalizm milletlerarası kapitale karşı milli kapitale savunmak ve korumak eğilimi gösterir böylece. 25 maddelik bu ilk programdan sonra nasyonal sosyalist öğretiyi bize tanıtan Hitler'in 1923 yılında Bavyera Federal Devleti'ne karşı giriştiği başarısız hükümet darbesini izleyen dönemde cezaevinde yazdığı Kavgam, Mein Kampf adlı kitabı var. Görüldüğü gibi Alman nasyonal sosyalist rejimi daha iktidara gelmeden görüşleri belirlenmiş bir öğretiye dayanıyor. Bu bakımdan İtalyan faşizminden ayrı bir özelliği var. Daha önce değindiğimiz gibi öğretisini daha çok deneylere dayandırmış ve iktidara geldikten sonra tamamlamaya çalışmış İtalyan faşizmi. Alman nasyonal sosyalist Nazi öğretisinin dayandığı başlıca ögeler ırkçılık, sosyalizm ve milliyetçilik, halk ve Führer'dir. Burada İtalyan faşizminin devletin yüceliği ve Roma İmparatorluğunu devirtmek özleminin yerini üstün ırk kuramı almış. Nitekim Frankist İspanya'da da Hristiyanlığın korunması ön planda gelecek. Ne var ki bu ögelerin hiçbiri genel anlamda faşizmin içeriğinde temel bir değişiklik meydana getirmiyor. İşin şaşılacak yönü üstün ırk kuramı ilk ortaya atanlardan hiçbiri Cermen ırkından değil. Fransız ve İngiliz. Comte Gobineau, Vacher de Lopouche, Austin Chamberlain. Bir takım ırkların başka ırklardan üstün olduğunu ileri sürer nasyonel sosyalizm. Bir bilimsel gerçek olarak kabul eder bunu. Üstün ırkların başında Kuzeyli Aryan ırk geliyor. Aşağı ırkların başında da Yahudiler ve renkli ırklar. Bu öğretiye göre ırklar arasındaki eşitsizlik düzeni uyulmazsa insanlık büyük felaketlerle karşılaşacak. Ayrıca ırkların karışması yani melezlikte insanlığın yozlaşmasına yol açar. Melezliğin getirdiği bozulma Fransa'da da görülmeye başladı bile nasyonel sosyalistlere göre. Nasyonel sosyalistler zamanla siyasi nedenlerin etkisi altında Japonlarla dostluk kurmak zorunda kalınca ırk konusundaki görüşlerini değiştiriyorlar. Renkli ırkları aşağı ırklar arasında saymamaya özen gösteriyorlar. Irklar arasındaki eşitsizlik anlayışı uygulamada en açık biçimde Yahudi düşmanlığında gösteriyor kendisini. Hitler'in sosyalizmi Marksist bir sosyalizm değil. Tersine Marksizmi en büyük düşmanlarından biri olarak görür. Çünkü Marksizm maddeciliğe dayanan enternasyonist bir öğreti. Oysa faşizm maddeciliğe karşı olduğu gibi aşırı bir milliyetçiliğe dayanır. Bu bakımdan iki öğreti arasında çok büyük ayrılıklar olduğu açıkça görülüyor. Aslında Karl Marx'ın Yahudi oluşu bile onun kurduğu öğretiye Hitlercilerin düşman olması için yeter bir neden. Hitler'in partiye sosyalist adını verişinin amacı işçi sınıfının hiç olmazsa bir bölümünün desteğini sağlamak. İktidara geldikten sonra uyguladığı iktisadi program göz önünde bulundurulacak olursa bu amacı kolayca anlaşılır. Bu konuda başarıya ulaştığı da görülür. Marksizme düşman Hitlerciler ama Marksizmin ne olduğunu da iyice anlayamamış görünüyorlar. Profesör Weller Hitler'in Kavgam adlı kitabında ileri sürdüğü fikirlerden onun Marksist maddeciliğin ne olduğunu anlamadığı sonucunu çıkarıyor. Hitler'e göre maddecilik hazla ve aşağılık içgüdülere dayanıyor. Bu yorumu çocukça buluyor Vedel. Nasyonel sosyalizm Almanya'nın büyük bir ekonomik bunalım içinde bulunduğu bir dönemde ortaya çıkmış ve Almanya'yı bu bunalımdan kurtarmış. Bunalımın atlatılmasında planlı ekonominin büyük rolü olmuş. Ne var ki bu planlı ekonominin dayandığı ilke uygulanan savaş ekonomisi gereği tereyağı yerine top oluyor. Bildiği gibi Batı demokrasi anlayışı içinde halk kavramı önemli bir yer tutar. Ama nasyonel sosyalizmin dayandığı halk anlayışı demokrasilerin halk anlayışından farklı. Bu halk kavramı mistik bir nitelik kazanıyor nasyonel sosyalizmde. Führer en geniş bir biçimde ululaştırılıyor. Halkla Führer arasındaki ilişki normal bir devlet başkanının halkla olan ilişkisine benzemiyor. Bu bir komutanın askerleriyle olan ilişkisi gibi de değil. Führer ile halk arasındaki ilişki akla değil, akıl dışı bir takım kavramlara dayanıyor. Führer, milletin tüm isteklerini benliğinde duyar, milletin tarihi kaderini o belirler, verdiği buyruklara tartışmasız uyulur. Halkla Führer arasındaki ilişkileri somut olarak gerçekleştiren araç plebisittir. Kendisinin istenip istenmediğini plebisitlerle doğrudan doğruya ya da dolambaçlı yollardan halktan sorar ve yetkiler ister Führer. Daha önceden özenle hazırlanmış propaganda düzenleri plebisitlerde her zaman Führer'in büyük bir çoğunlukla desteklenmesi sonucunu verir. Nasyonel sosyalist devletin özellikleri üzerinde de kısaca durmamız yerinde olacak. Nasyonel sosyalizme göre kendine özgü bir görevi var devletin. Nasyonel sosyalist devlet antiliberaldir, antiparlamenterdir ve partilere karşıdır. Mistik bir şefin, Führer'in yönetimindedir bu devlet. Führer ile halk arasındaki ilişkiyi sağlayacak tek bir parti var. Bu da Nasyonel Sosyalist, Nazi Partisi. Nasyonel sosyalizm eşitliğe karşı ve anti-Marksist. Bu devlet hiyerarşiye dayanır, korporatif yapılıdır. Nasyonel sosyalizmin milliyetçiliği, ne az gelişmiş ülkelerde gelişen, sömürülen mazlum halkların emperyalizme karşı yürüttükleri milliyetçiliğe benzer, ne de ılımlı bir milliyetçiliktir. Aşırı ve saldırgan bir milliyetçiliğe dayanır nasyonel sosyalizm. Değindiğimiz bu noktalar, nasyonel sosyalist devletle faşist devlet arasındaki benzerliği koyuyor ortaya. Hitler, kavgam kitabında Mussolini'yi çok saydığını, ondan esinlendiğini saklamıyor. Ancak faşist devlet görüşüyle nasyonel sosyalist devlet görüşü arasında bir takım ayrılıklar da var. Klasik devlet-millet ikilisine dayanır faşist devlet. Totaliterdir ve kendi kendinin amacıdır. Bu görüş Roma ve Batı düşüncesinin sürdürüldüğünü gösterir. Oysa Hitler'e göre devlet kendi kendinin amacı değil. Bir araçtır devlet. Önemli olan onun içeriği, muhtevası, tılsımı olan, üstünlüğü olan varlık devlet değil, halk, folk ya da Volksturm. Cermen anlayışına göre halk, kan birliğine dayanan bir ırk birimidir. İşte bu halktır devletin içeriği. Devlet bu içeriğini koruyabildiği sürece var olur. Böylece devletin bir araçtan başka bir şey olmadığı sonucuna varılıyor. Hitler, kavgam kitabında devletin amacının ne olduğunu açıkça gösteriyor. Devletin amacı dışta yeni yaşama alanları Lebensraum ele geçirmek, içeride de ırka dayanan yeni bir dünya görüşünü Weltanschauung gerçekleştirmek de yeni milliyetçilik. Soru 93. Yeni milliyetçilik nedir? Fransız İhtilali döneminde burjuvazinin bayraktarlığını yaptığı milliyetçilik küçük bir soylular azınlığına karşı ayrıcalıksız halk çoğunluğunun milleti meydana getirdiği savı üzerine kuruluydu. Ne var ki millet belirli bir dönemde toplumda yaşayan ayrıcalıksız vatandaşların toplamı da değildi. Millet yalnızca bugünü değil geçmişi ve geleceği de kapsayan manevi bir varlık. Millet yaşayan kuşakların yanında ölmüş ve doğacak olanlardan meydana geliyor. Ekonomik bütünlük, ırk, kültür, tarih ve dil birliği gibi ögeler birlikte yaşamak arzusunu ve bu birliği güçlendiriyor. Feodaliteye karşı savaşırken bu birliği sağlayanlar güçlendikten sonra ham madde kaynakları ararken, mallarını satacak yeni pazarlar ararken, yeni yatırım alanları ararken, ayrı dille konuşan, ayrı tarihi olan fakat aynı malları üreten ve aynı tür pazarlar arayanlarla kozlarını paylaşırken bu birliği yüceltmek, güçlendirmek, zenginleştirmek adına yürütmüşler ordularını. Kendi uygarlığını yaymak adına olsun, üstün ırk olduğunu savunurken olsun. Yayılma politikasını uygularken hep milli birlik ve beraberlik, milliyetçilik teması işlenmiş. 1789'dan sonra her milletin bir devlet kurma hakkı olduğu ilkesini dünyaya kabul ettiren milliyetçilik akımı, sanayileşmiş ülkelerde bir yerden sonra emperyalizmle rastlaşıyor ve onun aracı oluyor. Faşizme de bulaşmış olan bu tür milliyetçilik, sağcı politikacının sınıf gerçeğine karşı işlediği ana temalardan biri oluyor aynı zamanda. Oysa sömürge ve yarı sömürge ülkelerde Batı emperyalizmi tarafından bölüşülmeye çalışılan ülkelerde milliyetçilik emperyalizme karşı direnmenin bayraklarını yapıyor. Kabileden, ümmetten millet bilincine geçiş, emperyalizme karşı direnme gücü aşılabiliyor az gelişmiş, emperyalizm tarafından geri bıraktırılmış ülkelerin halklarına. Görüldüğü gibi milliyetçilik yeni bir anlam kazanıyor böylece. Yeni milliyetçilik akımının ilk temsilcisi öncüsü Atatürkçülük, Kemalizm. Atatürkçülük, Kemalizm, anti-emperyalizm, milli bağımsızlık, laiklik, bilimcilik temellerine oturan, Batılılara karşın Batılılık olarak özetleyebileceğimiz bir akımın adı. Batı'yı vatan topraklarından kovduktan sonra Batı gibi olmalı ki Batı artık seni kendisinden saysın, sömürülecek bir ülke gözüyle bakmasın sana. Ne var ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni milliyetçilik akımı Batı'nın hız kaybettiği bir dönemde tam Batı gibi olmak istemiyor artık. Batı gibi olmak için demokrasi de olmalı. Oysa bu ülkelerin yapıları pek elverişli değil demokrasiye. Daha radikal bir anti-emperyalizmden hareket eden Asya-Afrika ülkelerinin yeni milliyetçiliği sosyalizmle rastlaşıyor bu kez. Sovyet Rusya, Çin ya da Küba çizgisinde sosyalist olmaları bekleniyor bir süre. Ne var ki milliyetçiliklerine hafif bir dozda, bazılarında ancak lafta kalacak kadar sosyalizm katmakla yetiniyorlar. Soru 94. Atatürkçülük, Kemalizm nasıl bir tarihi gelişmenin ürünüdür? Atatürkçülük, Kemalizm konusunu çeşitli yazarlar, çeşitli yönlerden ele almışlar. Farklı yorumlar yapmışlar. Asıl önemli olan ülkemizdeki sağdan sola çeşitli partilerin Atatürkçülüğü kendilerine göre yorumlamaları, onu kendilerine bir çeşit kalkan yapmaları. Son zamanlarda Atatürkçülük konusunu ele alan yazarlar arasında Tarık Zafer Tuna'ya, Şevket Süreyya Aydemir, Afet İnan, Sabahattin Selek, Fethi Naci, Mahmut Koloğlu ve Taner Tumur'u sayabiliriz. Biz bu konuyu işlerken yukarıdaki yazarlara ve yakın tarihimizi bilimsel bir yöntemle ele alan öbür yazarlara bırakacağız çoğu zaman sözü. Atatürk bir siyasi düşünür müydü sorusuna Mahmut Koloğlu'nun karşılığı, Atatürk insan topluluklarındaki düzenin hangi esaslara dayatılması, devlet düzeninin nasıl olması gibi konulara kendine meslek edinmiş bir nazariyatçı değil. Tunaya'ya göre de Atatürk bir filozof değildir, bir aksiyon adamıdır. Şevket Süreyya Aydemir'e göre ise Atatürk bir doktrin adamı değil. Çünkü Atatürk önceden sistemleştirilmiş ve tartışılsa bile fikir ve hareket ilkeleri belli sınırlı bir fikir sistemine kendini bağlayamazdı. Zaten fikri hazırlığı formasyonu da buna göre değildi. Ne var ki Osmanlı İslam devlet anlayışının yerine yeni bir devlet anlayışının almasında başrolü oynayan ve bir akım yaratan kişi Atatürk. Öte yandan Osmanlı toplumunda bir felsefe, bir siyasi düşünce geleneği yok. Tanzimatla birlikte başlayan ve batıya öykünen bir düşünce hayatı henüz emekleme döneminde Milli Kurtuluş Savaşı arifesinde. Tanzimattan önce ise siyasi düşünce alanına girebilecek eserler, padişaha eski düzeni sürdürebilmesi için verilen bir takım öğütlerden ileri geçmiyor. Selahattin Hilal Budist'den çıkan Felsefe El kitabında çeşitli ülkelerin ve halkların merkezi bir yönetim altında toplanması ve yüzyıllar boyunca birlik halinde yönetilmesi ancak pratik ve akılcı yana ağır basan bir dünya görüşüyle mümkün olabilirdi. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda belirgin bir şekilde gördüğümüz bu özellik geniş ve sürekli bütün imparatorluklara has bir özelliktir. Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi. Ama yönetim alanında görülen bu pratik, akılcı ve hatta pragmatist diyebileceğimiz fikir tutumu felsefe değildir. Hatta kimi zaman felsefenin tam karşıtıdır derken bu gerçeğe parmak basıyor. Aynı yazara göre ve bizim de bu kitabın birinci sorusunun karşılığını verirken belirttiğimiz gibi, ferdin göbek bağını toplumdan koparamamış olduğu durumda, hür düşüncenin kendini toplumdan farklı olarak görüp sorular soran, kendine verilmiş olanı eleştiren insanın sözü edilemez, yani felsefenin sözü edilemez.